Ayrım 5. Deniz kurdu. Jack London. Sayfa 57. Durdum. İdealizmi bu adamı nasıl anlatabilirdim? Duyulan müzik gibi biçimlenmekten çok ötede bir şeyi sözcüklerle biçimleyip bu adamı nasıl anlatabilirdim? Öyleyse siz neye inanıyorsunuz diye sordum. Ben yaşantının karma karışık bir şey olduğuna inanıyorum diye cevap verdi aniden. Maya gibi bir dakika, bir saat ya da 100 yıl hareket edebilecek ama sonunda mutlaka durabilecek bir şey. Hareket devam ettiği sürece büyük küçüğü yer, güçlerini korumak için güçlü güçsüzü ortadan kaldırır. Şanslılar en çok yiyenlerdir ve en çok da onlar hareket ederler. Hepsi bu kadar, ne dersin? Sabırsız bir tavırla geminin ortasında çalışmakta olan tayfaları gösterdi. Onlar da hareket ediyor, tıpkı bir deniz anası gibi. Yemek yemek için, hareketliliklerini sürdürmek için hareket ediyorlar. Onlar karınları için yaşıyorlar, karınları da onlar için. Bu bir daire, hiçbir yere varamazsın. Onlar da sonunda dururlar, artık hareket etmezler, ölmüşlerdir. Ama rüya görürler diye sözünü kestim, güzel, parlak rüyalar. Yiyecek rüyaları değil mi dedi. Daha başka şeyleri de. Yiyecek, daha çok acıkmak, daha çok doymak. Sesi sertti. Bak, onlar daha çok para kazanacakları şanslı yolculuklar, gemilerde ikinci kaptanlık yapmak ya da hazineler bulmaktan başka bir şey düşleyemezler. Kısacası daha iyi yaşama koşulları, güzel yiyecekler, pis işleri yapabilecek yardımcılar isterler. Sen de, ben de tıpkı onlar gibiyiz. Aramızdaki tek fark senin ve benim daha çok ve daha iyi yemek yemiş olmamız. Şimdi ben onları yiyorum, tabii seni de. Ama geçmişte sen benden çok daha fazla yedin. Yumuşak yataklarda yattın, iyi elbiseler giydin, güzel yemekler yedin. O yatakları kim yaptı? Ya o elbiseleri, o yemekleri? Sen değil. Sen kendi aldının teriyle hiçbir şey yapmadın. Babanın kazandığı gelirle yaşıyorsun. Yakaladıkları balığı o ahmakların elinden alan beceriksiz bir kuş gibisin. Hükümet dedikleri bir şeyi oluşturan, diğerlerinin efendileri geçiren, diğer adamların yaptıkları ve yemek istedikleri şeyleri onların ellerinden alan bir grup insandan birisin. Sen sıcak elbiseler giyiyorsun, onlar elbiseleri yapıyorlar ama paçavraların içinde titreşiyorlar ve senden ya da avukatından iş istiyorlar. Ama mesele bu değil diye bağırdım. Hiç de öyle değil. Çok hızlı konuşuyordu. Gözleri parlamaktaydı. Domuzluk bu ama yaşantı da bu. Bu domuzluğun ölümsüzlüğü ne demektir, ne işe yarar, sonuç nedir? Sen şimdiye dek hiçbir yiyecek yapmadın ama yediğin yemek o yemeği yapan ve o yemeği yemek isteyen kim bilir kaç zavallının hayatını kurtarabilirdi. Sen hangi ölümsüz sona hizmet ettin? Ya onlar? Kendinle beni al hele. Yaşantın benimle karşılaştırıldığında övündüğün o ölümsüzlük neye yarar? Senin gibi domuzların yaşadıkları yer olan karaya dönmek istiyorsun. Ama benim domuzluğumun geçerli olduğu bu gemide tutmak benim arzum. Ve tutacağım da seni burada. Seni ya adam ederim ya da mahvederim. Bu hafta ya da gelecek ay ölebilirsin. Seni şimdi de bir yumrukla öldürebilirim. O kadar zayıfsın. Ama eğer ölümsüzsek bunun nedeni nedir? Senin ya da benim gibi olma ölümsüzlüğün yapacağı bir iş değil. Neden seni burada tuttum? Çünkü sen daha kuvvetlisin diye patladım. Ama neden daha kuvvetli diye devam etti. Senden biraz daha iri yarı olduğum için mi? Anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Ama bunun verdiği umutsuzluk diye karşı çıktım. Sana hak veriyorum diye cevap verdi. Öyleyse neden etmeli eğer hareket etmek yaşamaksa? Hareketsizlik olmasa umutsuzluk da olmazdı. Ama yine de yaşamak ve hareket etmek istiyoruz. Hiçbir nedenimiz olmasa bile. Çünkü yaşamak ve hareket etmek, yaşamak ve hareket etmek istemek yaşantının özelliklerinden. Böyle olmasaydı yaşantı ölü olurdu. İşte içindeki bu yaşantıdan dolayı ölümsüzlük düşünüyorsun. İçindeki yaşantı canlı ve sonsuza dek canlı kalmak istiyor. Hah, sonsuz bir domuzluk. Birden topuklarının üstünde dönerek yürümeye başladı. Arka tarafa yaklaşınca durdu ve beni çağırdı. Ha sahi, ahçıbaşının çaldığı para ne kadardı? 185 dolar efendim diye cevap verdim. Kafasını salladı, masayı kurmak için merdivenlerden aşağı inerken onun geminin ortasında birkaç tayfaya küfrettiğini duydum. Bölüm 6. Ertesi sabah fırtına tamamen dinmişti. Hayalet çarşaf gibi dümdüz denizin üstünde yavaşça kayarak gidiyordu. Ara sıra hafif bir rüzgar esiyordu. Kurtlar senin gözleri kuzeydoğuda kuvvetli rüzgarın esmesi beklenen yöndeydi. Adamlar güvertede mevsimlik avlarını yapmak için gerekli sandalları hazırlıyorlardı. Gemide 7 sandal vardı. Biri kaptanındı, öbür 6'sını da avcılar kullanıyordu. 3 kişi, bir avcı, bir kürekçi, bir de dümenci. Bir sandalın mürettebatını meydana getiriyorlardı. Gemide ise sadece kürekçilerle dümenciler mürettebattı. Bununla beraber avcılar da her zaman kurtlar senin emirlerine boyun eğmek zorundaydılar. Bütün bunları ve daha birçok şeyi öğrendim. Hayalet gerek San Francisco'da ve gerekse Victoria'daki gemiler içinde en hızlı giden uskunaydı. Aslında bir zamanlar özel bir yattı ve hızlı gitmesi için yapılmıştı. Görünüşü ve yapılışı bu konulardan hiç anlamamama rağmen ne denli güzel bir tekne olduğunu belirtiyordu. Dünkü nöbet sırasında Johnson'la konuşurken bana gemi hakkında birkaç şey anlattı. Hevesle konuşuyordu. Kimi insanların atları sevmesi gibi güzel bir gemiye aşık bir denizciydi. Geminin çirkin görünüşü onu çok sinirlendiriyordu. Anlaşılan kurtlar senin diğer kaptanlar arasında pek de iyi bir şöhreti yoktu. Aslında Johnson'ın bu gemiye yazılmasının nedeni hayaletti. Ama daha şimdiden pişman olmaya başlamıştı. Bana anlattığına göre hayalet oldukça iyi yapılmış 80 bin tonluk bir uskunaydı. Eni 7 metre, boyu ise aşağı yukarı 30 metre kadardı. Oldukça dengeli bir gemiydi. Salmasının dibinden direğinin tepesine kadar da 30 metre kadardı. Bu ince ayrıntıları 22 kişiyi kapsayan bu küçücük güzel dünyanın boyutları hakkında size bilgi verebilmek için söylüyorum. Küçücük bir dünya bu. Hatta bir nokta. Bense insanların böylesine önemsiz bir geminin içinde denizlere açılmaları karşısında hayranlık duyuyorum. Kurtlar senin aynı zamanda kötü bir yelkenci olarak ünü var. Henderson'la Standish adlı başka bir avcı konuşurlarken duydum. 2 sene önce Bering denizindeki bir fırtınada hayaletin eski direklerini hatalı bir hareketi sonucu kırmıştı. Şimdi onların yerine daha ağır ve daha güçlü olan bu yenileri konulmuştu. Anlatılanlara göre yeni direkler yerleştirilirken kaptan gemiyi kaybetmektense direkleri kaybetmeyi tercih ettiğini söylemişti. Terfi eden Johansen'den başka herkes hayalette çalışışlarına güçlü bir bahane bulmaya çalışıyordu. Yarısı gemi ya da kaptanı hakkında önceden hiçbir şey bilmediklerini iddia ediyordu. İyi birer atıcı olan avcıların ise böylesine gürültülü, böylesine kavgacı olduklarından dolayı başka hiçbir gemide iş bulamadıkları için burada işe alındıkları söyleniyordu. Gemideki tayfalardan biriyle daha tanıştım. Lois adlı neşeli suratlı bir İrlandalıydı. Kendini dinleyecek birini bulduğu zaman onu susturmanın olanağı yoktu. Öğleden sonra ahçı aşağıda uyurken ve ben de bitmez tükenmez patatesleri soyarken Lois biraz dertleşmek için mutfağa uğradı. Onun bahanesi de işe yazıldığı gün çok sarhoş olmasıydı. Tekrar tekrar bana böyle bir şeyi yeryüzünde bir daha asla yapmayacağını söylüyordu. Anlaşılan uzun yıllardan beri her mevsim ayı balığı avcılığına çıkıyordu ve birkaç iyi dümenciden biriydi. Ah zavallı dostum diye başını salladı. En berbat uskunayı seçmişsin. Üstelik sen benim gibi sarhoş da değildin. Bundan başka her gemide deniz yolculuğu bir zevktir. Önce ikinci kaptan öldü. Ama sözlerime dikkat et. Yolculuk bitmeden bu gemide daha kimler ölecek? İkimizin arasında kalsın ama bu kurtlar sen şeytanın ta kendisi. Bu hayalet de bir cehennem gemisi. Zaten kurtlar sen bunu aldığından beri hep öyle oldu. Bilmez miyim onu, ah bilmez miyim onu. 2 sene önce Hakodate'de bir kavga sonucu 4 adamını öldürdüğünü hatırlamaz mıyım ben? Ben 100 metre ötedeki Emma gemisinde değil miydim? Sonra bir adam daha vardı. Aynı sene onu da bir yumrukta öldürdü. Evet efendim, öldürdü ona. Adamın kafası bir yumurta kabuğu gibi dağılıverdi. Sonra Kura adasının valisi, polis şefi vardı. Hayalete misafir olarak geldiler, karılarını da getirmişlerdi. Sonra sanki kazaymış gibi kocalar denize düşmediler mi? Bir hafta sonra da kadınlar adanın öbür kıyısına çıkartılıp evlerine varmak için incecik sandallarla dağları aşmak zorunda kalmadılar mı? Bilmiyor muyum ben? Bir hayvandır kurtlar sen. İncil'de sözü geçen o vahşi hayvan bu olmalı. Ama onun da sonu iyi olmayacak. Neyse, ben sana hiçbir şey söylememiş olayım. Şişman yaşlı Louis bu seyahatten sağ çıkmak istiyor. Kurtlar sen diye bağırdı bir an sonra. Dur da bir de dünyayı dinle, olur mu kurt? Gerçekten de öyle. Onun vicdanı filan yok herhalde. Kurt. Sadece bir kurt o. İyi bir isim takmışlar ona, değil mi? Madem bu kadar iyi tanınıyor diye sordum. Öyleyse gemisine nasıl adam buluyor? Allah'ın denizinde bir adama nasıl iş yaptırılır sanıyorsun, dedi Louis. Eğer ben bu gemi için adımı yazdırdığımda sarhoş olmasaydım şimdi burada olur muydum? Bir kere başka yerlere alınmadıkları için burada olanlar var. Örneğin avcılar. Bir de kaptanı tanımadıkları için gemiye girenler var. Ama hepsinin burnundan bir bir gelecek. Bir gün doğduklarına pişman olacaklar. Eğer yaşlı şişman Louis'i ve onun sıkıntılarını düşünmeseydim, belki bu zavallılar için de üzülecek vaktim olurdu. Ama yine de ben sana bir şey söylememiş olayım, olur mu? Şu avcılar pis herifler, diye tekrar söze başladı. Galiba onda konuşma hastalığı vardı. Sen hele bir av başlasın o zaman gör. O oğlan hepsinin canına okuyacak. O katı yüreklerine Allah korkusu o zaman sinecek. Adı Horner. Yumuşak başlı, kız gibi bir herif. Ama geçen sene sandal dümencisini o öldürmedi mi? Kötü bir kaza dediler olay için. Ama Yokohama'da karşılaştığım bir kürekçi bana her şeyi anlattı. Bir de Smoke var, şeytan gibi biri. Rusların bölgesi olan Bakır Adası'nda avlanırken yakalandığı için Ruslar onu Sibirya'ya sürgüne göndermediler mi? Arkadaşıyla birlikte yakalanmıştı. Smoke'un yasak bölgedeki madene gönderdiği arkadaşı mayınlara basıp paramparça olmadı mı? Çok kötü şeyler söylüyorsun, diye bağırdım dehşetle. Kötü şeyler mi, dedi birdenbire. Hiçbir şey söylemedim ben. Hem sağır hem de dinsizim. Canını seviyorsan sen de öyle olmalısın. Onun için iyi şeyler söylemekten öte hiçbir şey için ağzımı açmadım. Allah'ın belası herif. Cehennemde kavrulur inşallah. Gemiye çıktığımda beni iyileştiren Johnson gemideki en dürüst insanlardan biri gibiydi. Aslında onun insanı kuşkulandıran hiçbir yanı yoktu ama uysal da değildi. İnandığı şeyler için oldukça cesurdu. Bu da onun erkekliğinin bir belirtisiydi. Belki de Johnson diye çağrılmasına bunun için karşı çıkıyordu. İşte Louis şimdi de ondan söz etmeye başlamıştı. İyi bir herif şu Johnson, dedi. En iyi denizcilerden biri o. O benim kürekçim. Ama o da sonunda kurtlar seninle anlaşamayacak, bunu ben bilirim. Bunu yaklaşmakta olan bir fırtına gibi hissediyorum. Onunla bir kardeş gibi konuştum ama o inandığını söylemekte diretiyor. İşine gelmeyen bir şey olunca mırıldanıyor. Kurt kuvvetlidir ve bir kurtla karşısındaki kuvvetten nefret eder. Bu kuvveti de Johnson da görecek. O küfür işitip tekmeyi de yiyince evet efendim, çok teşekkür ederim efendim demez. Bir şeyler olacak. Evet, bir şeyler olacak. Artık kendime nereden yeni bir kürekçi bulabileceğimi ancak Tanrı bilir. İhtiyar onu Johnson diye çağırınca ne diyor? Benim adım Johnson'dur efendim. İhtiyarın suratını görmeliydin. Bir şey yapmadı ama çok geçmeden o dik kafalının kalbini kıracaktır. Yoksa ben deniz adamlarını hiç tanıyamamışım demektir. Thomas Mugridge gittikçe dayanılmaz bir hal alıyor. Her konuşmamda ona bay ya da efendim demek zorundayım. Bunun bir nedeni de kurtlar seninle arasının iyi olması. Anladığıma göre bir kaptanın bir ahçıyla samimi olması görülmemiş bir şey. Ama kurtlar sen böyle yapıyor işte. Ara sıra mutfak kapısından kafasını uzatarak hatırını soruyor onun. Bugün öğleden sonra güvertede onunla tam 15 dakika konuştu. Konuşma bittikten sonra Mugridge mutfağa dönüp o berbat sesiyle şarkılar söyleyerek işine koyuldu. Gemi yöneticileriyle her zaman iyi geçinirim dedi bana sanki bir sır veriyormuş gibi. Kendimi sevdirme yolunu bilirim. Bundan önceki kaptanımla da çok iyi geçinirdim. Ara sıra hiç çekinmeden kamarasına gider, onunla birlikte bir şeyler içerdim. Magrich derdi bana, Magrich. Sen yanlış doğmuşsun. Ya nasıl olacaktım derdim ben. Sen bir beyefendi olmalıydın. Yaşamak için çalışmak zorunda kalmamalıydın. İşte böylece onun kamarasına gider, rahat koltuğuna oturur, purolarını tüttürür ve romunu içerdim. Gevezeliği canımı sıkıyordu. Hayatımda şimdiye dek hiç böylesine nefret ettiğim bir ses duymamıştım. Pis gülüşü, kendine güveni ve gururu sinirlerimi öylesine bozuyordu ki kimi zaman zangır zangır titriyordum. Eve şimdiye dek tanıdığım en iğrenç, en dayanılmaz insandı. Pişirdiği şeylerin pisliğini anlatamam. Gemide yenen her şeyi o pişirdiği için yiyeceklerimi büyük bir dikkatle en az kirlilerin arasından seçmek zorundaydım. Ellerim beni rahatsız etmeye başlamışlardı. Çalışmaya hiç alışkın değildiler. Tırnaklarım renksizleşmiş, hatta siyahlaşmış. Ellerimin derisi ise bütün fırçalamalarıma rağmen bir türlü çıkmayan bir kirle sıvanmaya başlamıştı sanki. Sonra nasırlar oluşmaya başladı. Büyük bir acı veriyorlardı. Bir keresinde gemi sallandığında dengemi koruyamayıp kuzinenin üstüne düştüğüm için kolumun alt kısmını feci bir biçimde yakmıştım. Dizim de düzelmemişti. Şişi hala duruyordu. Sabahtan akşama dek durmadan ayakta olduğum için iyileşeceği de yoktu. İyi bir dinlenmeye ihtiyacım vardı. Tabii eğer bir gün dinlenebileceksem. Dinlenmek? Şimdiye dek hiçbir zaman bu sözcüğün anlamını kavrayamamıştım. Tüm yaşantım boyunca dinlendiğim için böyle bir şeyin farkında bile değildim. Ama şimdi bir saat olduğum yerde kalabilir, hiçbir şey yapmayabilir, hatta düşünmeyebilirdim bile. Ve bu yine de tüm yaşantım boyunca geçirdiğim en güzel saatlerden biri olurdu. Belki de bu olgunluktu. Hiç olmazsa şimdiden sonra çalışan insanları takdir edebilecektim. Çalışmanın böylesine korkunç bir şey olduğunu düşünmemiştim bile. Sabahın seherinden gecenin onuna dek herkesin kölesiydim. İkinci nöbetin sonuna doğru çalabildiğim birkaç saniyeden başka kendime ayırabilecek hiç vaktim yoktu. Bir dakika için dursam, denize ya da parlak güneşe baksam o nefret dolu sesi hemen duyacağımdan emindim. ''Ey sen hımbıl, dalga geçme, gözlerim senin üstünde.'' Kamerada sinirli bir hava esiyor. Smoke ile Henderson'ın kavga ettiğine dair söylentiler var etrafta. Henderson avcıların arasında en iyisi gibi. Zor sinirleniyor ama bu kez oldukça fazla sinirlenmesine sebep olunmuş herhalde. Çünkü Smoke etrafta mosmor bir gözle dolaşıyor. Bu adamların ne denli vahşi ve kaba olduklarını belirten çok kötü bir şey oldu yemekte. Tayfaların arasında Harrison adlı beceriksiz bir köy çocuğu var. Macera hevesine kapılmış olmalı. Herhalde bu da onun ilk yolculuğu. Rüzgar hafif estiğinde en üstteki yelkenleri toplamak için birisi direklere tırmanırdı. Anladığıma göre yelkenleri indirmek için ve birbirine karışmış olan ipleri açmak için iki yol vardı. Birincisi önce ön taraftaki yelkeni indirmek, ki bu daha kolay ve daha tehlikesiz bir yoldu. Diğeri ise direğin ucuna kadar tırmanıp orada uğraşarak birbirine dolanmış ipleri açmaktı. Johansen Harrison'a yukarı çıkmasını emretti. Herkes çocuğun nasıl korktuğunu biliyordu. Yelkenleri düzeltip ipleri açabilmesi için 20-25 metre yüksekliğe tırmanması gerekiyordu. Üstelik hayalette devamlı iki yana sallanıp duruyordu. En ufak bir sarsıntıda direğin tepesindeki tutunduğu yerden kolayca kayarak yere düşebilirdi. Harrison emri duymuştu. Ama kararsız bir tavırla duruyordu. Belki de hayatında ilk kez o kadar yükseğe çıkacaktı. Kaptanı iyiden iyiye taklit etmeye başlayan Johansen birden küfürlerle bağırıp çağırmaya başladı. ''Yetişir Johansen!'' diye onu susturdu kurtlarsın. ''Bu gemide ancak ben küfrederim. Eğer sana ihtiyacım olursa çağırırım.'' ''Peki efendim!'' diye cevap verdi ikinci kaptan uysallaşarak. Bu arada Harrison tırmanmaya başlamıştı. Mutfağın kapısından bakmama rağmen çocuğun her yanının titrediğini görebiliyordum. Yavaş yavaş, dikkatle, santim santim ilerliyordu. Ağına tırmanan bir örümcek gibiydi. Hafif eğikçe bir tırmanmaydı bu. Etrafta tutunmak ve ayak koymak için yeterince girinti çıkıntı vardı ama asıl önemli olan rüzgardı. Tam yarı yoldayken hayalet rüzgarın geldiği yöne doğru hafifçe eğildi ve sonra tekrar düzeldi. Harrison tırmanmayı bırakıp sıkı sıkı olduğu yere tutundu. Yaşamak için yaptığı mücadelede tüm kaslarının gerilmiş olduğu her yerden görülebilirdi. Birden randa yelkeni boşalınca üst seren sağa sola sallanmaya başladı ve bu arada da ipler de boşalınca her şey bu anda olup bitti. Seren bir tur yapar gibi dönerken Harrison'ın bir eli tutunduğu yerden ayrıldı, öbür eli de biraz daha direndikten sonra tutunduğu yeri bırakmak zorunda kaldı. Bütün vücudu aşağı doğru kaydı. Artık bütün ağırlığını sadece bacakları taşıyordu. Direğe sımsıkı sarılı bacaklarıyla tepe taklak duruyordu. Bir sürede böyle sallandıktan sonra doğrulup eski haline geldi. ''Bahse girerim yemek yiyemez.'' diye kurtları senin bağırdığını duydum. ''Aşağıdan çekil Yohan sen, dikkat et.'' Gerçekten Harrison çok hastaydı ve kusuyordu. Uzun bir süre kımıldamaya cesaret edemeden olduğu yerde durdu kaldı. Ama Yohan sen durmadan işini bitirmesini emrediyordu. ''Çok ayıp bir şey.'' diye Johnson'ın söylendiğini duydum. Benden birkaç adım ötede duruyordu. Çocuk gerçekten iyi niyetli, zamanla öğrenir. Ama bu... Sustu. Çünkü cümlesini bu bir cinayet diye bitirecekti. ''Hey, kes sesini!'' diye Louis fısıldadı ona. ''Canını seviyorsan çeneni tut.'' Ama Johnson mırıldanmaya devam etti. ''Buraya bak!'' dedi. ''Avcı Standish, kurtlar seni. Yukarıdaki benim kürekçim. Onu kaybetmek istemem.'' ''Sandaldayken o senin kürekçin.'' diye cevap verdi kaptan. ''Ama gemideyken benim tayfam. Canım ne isterse onu yaptırırım.'' ''Ama bu onu!'' diye karşı olmaya kalktı Standish. ''Bu kadar yetişir!'' diye onu susturdu kurtlar sen. ''O adam benim ve eğer istersem onun çorbasını yapar yerim!'' 5. Ayrımın Sonu. Sayfa 70.